Ayrım 8.
Konuşmasındaki karanlık silinmişti sesinden. Onca yılın can taşımışı ulu leylim sığınacak bir yer bulmuştur. Vardır ya demişti Emine, nazik kadına dönerek. Ben de onu anlatıyorum Kiraz'a. Peki vardır da ben neden bilmem, kimseler neden bilmez. Ninem benim anam olduydu üstelik. Başını çaresizlikle iki yana sallamıştı nazik kadın. Kiraz güceneklikle bükülen çocuk ağzında zorla tuttuğu sese benzeyen soluğunu bırakmıştı. Emine niye olduğunu bilmediği bir kırgınlığın belirmesini duyarak dış avluların geceye kayan gömülüşüne dikmişti gözlerini. Akşam yemeği için masa kurulduğunda nazik kadının kocası Hademe Kadir gelmişti. Kazanın altı söndürülmüş, bu iş yapılırken ''Sakın ha su dökmeyeceğiz zinhar yanan ocağa, sakın ha külliye külliye bastıracağız'' diye çırpınan nazik kadını uzak yabancı izlemişti Emine. Akkorların pamuklaşarak eriyen uçları, geçen saatlerin birlikte yapılan işle dolan canlılığı, buharların yumuşattığı ılıklığın, kızıl yalımların canlandırdığı koca avlu, tavanın ahşap çatmalarında oynaşan gölgeler, inanılmaz uçucu güzellikleriyle dağılmaya başlamışlardı. Leğenlere, sepetlere düzgün katlanıp bastırılarak yerleştirilen çamaşırların paklığı, nazik kadının kara ihramına bürünürken kocasının ayakları dibine çömmesi, kirazın ağırlaşıp sönükleşen davranışları, seçilmez olan dış avlulara kirpiklerini kırpmadan dirençle bakışı, Emine'ye orada gereksiz yere durduğu düşüncesini vermişti. Merdivenlerden gelen ayak seslerini duyup döndüklerinde annesini görmüşlerdi. Elinde üstü bezle örtülü bir bakır sahan vardı. ''Yarın gel de beni gör Kadir Efendi'' demişti annesi. ''Hem şunu hem de şu parayı al bakayım.'' Yine kimselere göstermeden verivermişti avcundakini. Alanlarsa Kadir'le nazik kadın bakmamışlardı bile paraya. Kadir utana çekine ceket cebine elini götürürken... ''Ne zahmet ettin öğretmen hanım, bir faydamız mı oldu ki?'' demişti. ''Aa öyle deme, eline sağlık nazik bacım. Emine artık sen de yukarı. Burası soğumaya başlamış, üşüyeceksin. Ya dersler, bu kız da sizleri bir ayrı seviyor.'' Bu sözleri söylerken yere bakan Kadir'i, nazik kadını gözden geçirmişti annesi. Karşısındakilere eşitiymiş gibi davranmak istediğinde yine ağzından öteye taşmayan o gülüşüyle duruyordu. İyilikseverliğini en uç noktaya vardırmaya kararlı bir uçuculukla merdivenin son iki basamağını da inerek yanlarına gelmişti. Kadir'le nazik kadının. ''Taşınacağımız gün gene geleceksin nazik bacı, unutma ha, bak şimdiden söylüyorum, haftaya pazar günü çıkıyoruz, defterdarın karısının, manifaturacı Şevket efendilerin günlerini düşünün de öyle düzenle. Sorarlarsa niçin diye, öğretmen hanımlar Cumhuriyet alanının oraya, yeni apartmana taşınacaklar dersin. Hem sana ayıracağım şeyler var, kızların, Selahattin'in bazı kazaklı, iç çamaşırıydı, etekte, hepsi de taş gibi yepyeni. Kızlarına, oğullarına uyduruverirsin.'' Merdivenlerin üst basamağındaki Emine, nazik kadına Hademe Kadir'e, biraz ötelerdeki Kiraz'a büyük bir ayrılığın başlangıcındaymışlar gibi bakmıştı. Aşağısı loştu artık. Durduğu yerden alttakilerin yüzleri iyi seçilmiyordu. Nazik kadın başını sıkıca örtmüştü, burnundan öte açık kalan pek bir şey yoktu yüzünde. Kadir ise tiftik başlığının kabarıklığı altında anlam taşımayan küçülmüş yüzüyle yere bakıyor, annesini saygıyla hatta korkuyla dinliyordu. Kiraz gittikçe karanlıklaşan köşede önü adamakıllı ıslanmış pazeniyle, terden yapışmış saç örgüleriyle şimdiye dek olmadığından çelimsiz görünmüştü Emine'ye. Yavaş yavaş geçen odun ateşleri, Hademe Kadir'in çamaşır bitince köşeye yığdığı dallarla kırılmış tahta parçaları, bir köşeye ters yüz edilip dayanmış kazanın isli, kara altı, duvarların zindansı ıslak görünüşü, büyüyen ıssızlaşan girişin eski bırakılmışlığına dönüvermesi, tavandan sarkan upuzun elektrik kordonunun ucundaki ampulün ölgün sarısı, Emine'nin gelecek yıllarındaki anılarında Anadolu'nun uzak köşelerindeki tren istasyonlarının değişmez ışığı olup kalacaktı. Posta trenlerinin durduğu kimsesiz istasyonların derin, kuytu aydınlığıydı o ampuller. Küçük devinimlerle görünmez bir şeylerini bir yanlarını arasız yerleştirip duran nazik kadına ''Tamam mı?'' demişti annesi. ''Ha bak unutuyordum, şu kazanla sepetteki çamaşırları da yukarıya çıkarıver nazik bacı.'' Kadir Efendi çıkarsın hanımım demişti nazik kadın. Şimdi Efendi ağabey dinlenmededir. Belim de tartmaz diye işkillenirim. Eve varınca küçüğüme çiğneteceğim sırtımı. Nazik kadının sesi yakınmasızdı. Yo, Efendi ağabeyin daha oturma odasına geçmez. Ben bırakıvereyim öğretmen hanım diyerek kunduralarını çıkarmaya başlamıştı Kadir. Kara kunduraların içinden Emine'nin durduğu uzaklıktan bile göz alan al, yeşil işlemeli çoraplar çıkmıştı. Her yeşil motifin yanında karanlık bir morla al geçmişlerdi. Emine ağır kazanı kova taşırca kolaylıkla tartıp yanından geçiveren zayıf, kuru uzun adamın çoraplarına baka kalmıştı. Her atması kuşla çiçek arası bir şeyleri andıran o işlemeler, basamaklarda yaklaştıkça daha birçok yeşilden tarçın sarısına değin çoğalan renkler açıyordu çoraplarda. ''Aa, sen hala burada mısın?'' demişti annesi. ''Hem kuzum sana ne oluyor, çekilsene. Durma sana orada. Tamam Kadir Efendi, sobanın yanına bırak kazanı. Sepetleri de getiriver. Kapıyı iyi çekin, kolu üste alıp çekin. Yive yerleşmiyor.'' Kadir'le karısını uğurlamak gereksizdi. Kadir'in çamaşır sepetinin yanına koyduğu kalaya gitmemiş dövme bakırdan güzel, yeni kazan, kocaman, yalımlı bir kızıl noktaydı orada. Emine aşağıda, taş avluda ters çevrilip bırakılan ocak karası kaynatma kazanının yalnızlığını düşünüvermişti. İçindeki sönme daha da artmış, durgunlaşmıştı. Yemeğe oturduklarında hepsi susuyorlardı. Çoğunluk konuşma sayılmayacak tek tük sözcüklerin ilgisizce söylendiği bu yemek toplantılarında artık öylesi konuşmalar bile yapılmıyordu. Üsteğmen ertegün tartışmasından beri birlikte oturulduğunda hiçbir soru ya da konu açılmıyordu. Emine suskunluğun ortasına yönlendiremediği tedirginliği ile atılıvermişti. Nazik kadına kaç para verdin anne? Annesiyle babası o güne değin hiç duymadıkları bir dille karşılaşmışçasına Emine'ye hayretle bakmışlar, ağızlarındaki lokmayı bile yutmayı beklemeden ''Ne uygunsa onu verdik'' demişlerdi. Aynı sözcüklerle konuşmuş olduklarından ötürü de gülmeye başlamışlardı. ''Hem senin para kavramın gelişti mi ki? Daha bir başına alışverişe bile çıkmadın. Sana baban eskiden lira vermeye kalktığında daha parlak ve yeni ise 25 kuruş istiyordun. Hak ettiğini verdim.'' Emine masanın çevresindeki ailesi olan insanların yüzüne teker teker bakarken sıkıntısının titreyerek zayıfladığını seçmişti. Ablası başı önüne eğik, çatalına taktığı patates parçasına görülmedik bir şeymişçesine bakarak konuşulanlara ilgisiz olmaya çalışıyordu. Kubilay doymamacasına yediği yemeklerden birini bulduğundan ötürü lokmaları peş peşe avurtlarına dolduruyordu. Kıymalı patatesi severdi evin kişileri. Emine sesinin istediğince kesin çıkmamış olmasından duyduğu utançla masa muşambasını kıvırmaya başlamıştı. ''Uygun olan kaç para anneciğim merak ediyorum.'' demişti. ''Sen verdiğim parayı söylediğim zaman ne anlayacaksın? Hem muşambayı bükme kırılıyor.'' Annesi çok küçük çocuklara gösterilen yapma bir sevecenlikle konuşuyordu. ''Önce paranın alım gücünü bilmek gerek. Bir de insanların ihtiyaçlarına göre para değerinin değiştiğini öğren. Nazik kadına verdiğimiz para tam onlara göredir.'' Burada dönüp babasına göz kırpmıştı. ''Bizim aylıklarımızı yani babanla benim aylığımı nazik kadınla Kadir'e falan versek neredeyse bir yıl geçinirler. Oysa biliyorsunuz ben bu yıl kışlık kazak için kendime yün alamadım. Babansa hala yıllanmış paltosunu giyiyor. Daha da giyecek ortanca. Onun için durmadan biriktirmeliyiz, tutumlu olmalıyız falan demem bundandır. Az mı fedakarlık ediyoruz sizler için?'' Konuşmasının bundan ötesini başını kaldırmayan Seçil ablasını hedefleyen bir bakışla sürdürmüştü. Demek babasının annesiyle aldığı aylık nazik kadınla Kadir'in yıllık geçimlerini karşılayabilirdi. Öyleyse onlara iş yaptırılınca ödenen para ne olabilirdi ki? Yıllarca sonra emek para ilişkilerine baktığında annesinin bu ilkel açıklamasının neyi içerdiğini anlamıştı, büsbütün öfkelenmişti. O günkü büyük çamaşırı annesi yıkamış gibi 3-4 gün sözünü etmişti. Sepetteki nazik kadının neredeyse ütülenmiş denli gerip katladığı Emine'nin patiska iç gömleği annesince nazik kadına verilecekler bölümüne ayrılmıştı. Emine üzülmüş, gömleğinin verilmesini istememişti. Annesi hem ona söz yetiştirip hem vereceklerini en uç noktasına değin gözden geçirerek ''Niye vermeyeyim? Anneannenin saçma işleri bunlar.'' demişti. ''Artık patiska kombinezon mu kalmış? Kendini yorduğuna değmez. Benim jarselerimi epriyan yerlerinden içeriye alıp sana da ablana da yapıveriyorum. Eteklerine de Paris puanı yapmış üstelik. O akaretin içinde anneannen yalnızlıktan iyice oldu.'' Burada başka sözler de söyleyecekken kendini tuttuğunu sezmişti Emine. ''Ne olur anneciğim, bu gömleğimi verme, bana kalsın, saklayacağım.'' ''Bak sen hem hepsini sevip acıyorsun hem de bir gömleği vermeye kıyamıyorsun. İki kaynama da dağılır bu. 8-9 yaşından beri giyiyorsun.'' ''Yok, vermemekten değil anneciğim. Çünkü o gömleği...'' ''Gelecek yıl göğüslerin daha belirginleşecek Emine Hanım.'' Bu Emine Hanım sözcüğü sevecenlikle karışık eğlenme, nazlatma isteğiyle ara sıra babasınca da yinelenirdi. Ortanca çocuklarının o yaşında bile daha az korunmaya gerek duyuran açık duru davranışlarına ''Ya Emine Hanım'' deyip gülerlerdi evdekiler. ''Ya Emine Hanım ne diyecek bakalım, bir de ona danışmalıyız, yoksa çıkamayız işin içinden.'' Bu hafiflenme Emine'yi sevinçle öfke arası bir duygu bölünüşüne iterdi. Annesi asmak için aldığı çamaşırları bırakıvermiş, Emine'yi kucaklamıştı. Gerili iplerin altında duruyorlardı. Temiz çamaşır kokusu sarıyordu onları. Emine'yi alan sıcaklığın nedenini annesi biliyormuşça onun kızaran yanaklarını okşamıştı. ''Değil mi ya bu gömleğe hiç sığmayacak artık ince bedenin? Verelim gitsin.'' Konunun beklenmedik bir yöne kayışı Emine'yi susturmuştu. Nazik kadının öptüğü gömleğini vermek istemediğini söylese, evlerinde bunun günlerce belki de aylarca alayla konuşulacağını, kendisinde bile yeterince açıklık kazanmayan o bağlılığın önemsenmeyeceğini bildiğinden susmuştu. Ön işlemelerinde küçük mine çiçeklerinin gül kurusuna dönmüş renklerini gördü. Gömleğin eteklerine kondurulmuş çiçek sepetlerindeki kordelaların parlak sarıları, puslu morları İstanbul renkleriydi. Emine sonraları bu renkleri boğazdaki leylak mavilerinin içinde hep görmüştü. Annesinin ilk kez tutan cömertliği eskimiş bir perdeye, babasının öğretmen okulundan kalma bir iki parça eşyasına, kendisinin ablasının Kubilay'ın küçülmüş, yıkanmaktan keçeleşmiş bazı giyimlerine değin uzanıyordu. Bu açılıp saçılmış bohçaların başında dolandıkları gün çocuklar inanılmaz bir şeye daha tanıklık etmişlerdi. Anneleri şarkı söylemişti. Sözlerini hiç bilmedikleri, gelecek yıllarında bir yerlerde çalınan söylenen şarkıları duyduklarında işte bu şarkıydı annemizinki deyip de anamadıkları bir şarkı olmuştu bu. Ve bu anılmaz şarkının yumuşaklıkla sardığı anneleri de çocuklarının kendisi için karar vermelerini zorlaştıracaktı uzun yıllar. Annesinin aldığı iki etekliğin biri kloştu, ötekisi ise kareli yünden pililerle bezeliydi. Eteklere bakarken şarkıya başlamıştı. Uzak, ince, değişik bir sesle söylüyordu. Tanımadıkları bir tazelik vardı o seste. Genç kızla kadın arası bir uyumdaydı. ''Bunları da vermeliyim, artık içlerine giremem. Bu ipekliği ilk mezuniyet çayına diktirmiştim. Anneannenizin feracesiymiş. Şam ipeğidir.'' derdi. ''Sandık basmıştır dura dura. Bu ekoseliği ise ilk maaşımdan yapmıştım. Nasıl da kıymışım paraya. Belimi kalınlaştırmasın diyerek pililerin içlerini de kestirmiştim. Ah gençlik, insan neye aldırır ki? Yani hep çılgınlık, hep sağlık dolu. Babanızla tanışmamıştık daha. Papatya gibisin tangosu çok modaydı. Maden tokalı kemerler vardı. Anadolu arkadaşlarımızın saçlarını okula başladıklarında zorla kestirmiştik. Ne de olsa İstanbulluyduk bizler. Hem siz bayağı taşralı olup çıktınız. Erzurum falan ya, İstanbul'a bir yer benzemez. Ankara da iyi. Belki orada yine coşarım. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Burada kimler var ki? Birden konuşmalarının etkilerini denetlemek ister gibi asık bir yüzle dönerek çocuklarına bakmıştı. Annesinin şişman olmadığını düşünmüştü Emine. Peki nasıl giremiyordu şimdi o eteklere? Demek eskiden daha inceydi. Belki de gazetelere basılan çıplakça kadın vücutları gibiydi vücudu. Beli, göğüsleri ayrı kesintili çarpıcı oranlardaydı. Eteklere bakılan o gün Emine annesini dikkatli bir araştırmadan geçirmişti. Onun aslında belirmeyen çizgilerle bütünlenen vücudunun bir özelliği olmadığını da görmüştü. Çayını kıtlama içen İcilal öğretmenin tam tersiydi annesi. Ortaokulun koridorlarında arada karşılaştıklarında Emine'ye gülümserdi İcilal öğretmen. Bu, annesinin babasına kapalı dokundurmalarından ötürü gittikçe ilgisini çeken bir kişiydi. Erzurum'a gönderilme nedeni İclal öğretmenin çevredekilerce utanç verici bir kadın erkek ilişkisine bağlanıyordu. Annesinin konuk günlerinde o, büyüklerin çocukları inanılmaz denli önemsemediği saatlerinde bu konu çok kez uzun uzun konuşulurdu. Konuklar birbirlerine öylesine dalarlardı ki, kadınlar içlerinde tıkanıp kalmış mutsuzluk tortularını akıtmak için karşılıklı haklı olduklarını onaylayarak gönenirlerdi. Kadınlıklarının parlak günlerinin geçtiğini yüreklerinin başında sızıyla duyduklarından herkes karşısındakine övgüler sıralar, elbette derlerdi, Nüveyri öğretmen sizin gibi bir ailenin kıskanıp da söz çıkaranı olacaktır. Mesela ne giyseniz yaraşır. Geçen günkü öğretmenler toplantısında programlarla ilgili uygulama teklifiniz nasıl beğenildi? Tarihçi İclal öğretmene gelince ortaokulda olması neyi değiştiriyor? Burada kızarmış yüzleriyle anlamlı anlamlı sustuktan sonra sözü kaldığı yerden bir başkası alırdı. Kadının giydiklerini düşünün. İskarpinlerinin topuğu çok yüksek değil mi sizce? Ya yürüyüşü? Sanırım kirpikleri de takmadır. Yo, boyamayla olmaz. Çocuklara da garip bir yakınlık gösteriyormuş. Güya disiplin sevgiden geçermiş. Neyse, gelen müfettişler ona sevgi sorarsa ustaca anlatır. Kızın bile onun bir film yıldızına benzediğini söylüyor. Düşünün, bir nasıl nezih bir havayla eğitip yolluyoruz ortaokula, liseye çocukları. Sonra da gençmiş. Gazi terbiye çıkışlıymış. Ne olacak, ne fark eder? Emine konuşma kesilir diye içinin üzünçle kıyıldığını duyardı. Güzel İclal öğretmenin nesi varsa üstünden parça parça sökülüp alındığı bu konuşmaların sürmesini tutkuyla ister, göze çarpmamak için ona hiç aldırmayan bu kadınlar kalabalığının içinde yine de kıpırtısız yazı yazıyormuş gibi yapardı. Kalemi kağıdın üstünde anlamsız çizgilerle gezinirdi. Annesi sunduğu çayların yanında kuru pastalarından birkaç kez daha alınması için üstelerdi. İclal öğretmenin acımasızca eleştirilen deşilecek yanları çoğunluk 3. 4. çaydan sonraya kalıyordu. İclal öğretmenin sizden iyi olmasın arkası varmış. Yoksa bakanlığın üst katlarına varan o olaydan sonra eğitim ordusunun içinde kalması bile düşünülemez. Çünkü evli bir öğretmenle otelde basılmışlar. Annesi derin derin yazılarına dalmış görünen Emine'yi ivecen bir bakışla gözden geçirirdi. Sobada odunlar alabildiğine yanar, hemen kor olan ateşler sarı pirinç mangala çekilir, yeni odunlar sürülürdü sobaya. İki yanındaki tutacakları incelikle uygulanmış sarı pirinçten mangalın güzelliği, kızıl korlarla tepeleme doldurulduktan sonra kat kat artardı. Ayakları büyük kuş pençesi kesimli mangalı babası bir gün eve getirivermişti. Hamalın sırtında taşıdığı küf yeşiline bulanmış yığını anneleri dehşetle karşılamıştı. Neydi o pislik? Hem de eve sokulacaktı. Babası yumuşacık ama uzak bakmıştı annesine. Sen anlamazsın Nüveyre, demişti. Bu bir Anadolu ustasının eski bir eseri. Üstelik ben temizleyeceğim, siz bilmezsiniz. Senin o kübik merakın bunu kaldırmaz. Babası uzun süre kağıt oynama, politika konuşma işine ara vermiş, küflerin altından sabırla ovarak çıkardığı sarı bükümleri genişten dara inen, uyumlu gövdeyi okşarcasına paklayıp tamamlamıştı. Bu mangal konuk günlerinin orta vazosu gibiydi artık. Annesi yine de beğenmiyordu ya, Saide öğretmen öylesine beğenmişti ki, Ankara Devlet Konservatuarından mezun, dil bilen bu saygın kadın nedense yıllardır Erzurum'da öğretmenlik yapıyordu. Saide öğretmenin coşkun beğenisi annesinin tutumunu sarsmıştı. Konuk günleri dışında mangal yine örtülüp kıyıya konuyordu. Kiraz mutfakta her çay bardağını yeniden yıkayıp parlatıp hazırlıyordu. Konacak her çayın dibinde tek tortu olmamalıydı. O sıralar Seçil ablası hala albayın kızına sık sık ders çalışmaya gidiyordu. Ertegün Üsteğmen pencerenin altından gereksiz yere geçmeye başlamamıştı. Askeri birliğin konakladığı yerin karşı semti olan mahallelerinden birkaç kez geçmişse bile nedeni kimsece düşünülmemişti. Üsteğmen Ertegün'ün evli olduğunu bilen, etrafa yayan Levazım Üsteğmen'i Adil Sayman da daha Erzurum'a atanmamıştı. Kafasının üste doğru daralıp alnının birdenbire bitivermesinden ötürü Levazım Üsteğmen'i Adil Sayman'ın harici şapkası boşluğa takılı gibi dururdu başında. Oysa Ertegünüz Teğmen, Emine'nin o yaşta bile anlayabileceği denli yakışıklıydı. Erzurum'un toprağa daha yakın akbuzullu sınırları dağınık güneşinin yaktığı yüzünde saydamlığı daha belirginleşen koyu mavi gözleri, uzun boyuna kırık dökük bir görünüş veren dahili elbiseleriyle gezerdi. Öbür subayların derli topluluğuna karşın onu hep böyle görürlerdi. Üsteğmen Ertegün, iki yanında derin kıvrımlar taşıyan güzel ağzıyla bilinmez bir şeyler aranıyormuşçasına garip bir dalgınlıkla yürürdü. Bu konuk günlerinde Kubilay babasıyla okulda kalmış olurdu. Kubilay, boş okul sıralarında ters oturup atçılık oynamayı pek severmiş. Bu dar çevrede annesiyle ortaokulun tarih öğretmeni İclal Hanım nasıl olup da tanışmamışlardı anlamak güçtü. Oysa pirinçten mangallarını çok övüp beğenen ortaokulun müzik öğretmeni Saide Hanım, İclal öğretmeni kızı gibi benimsemişti denildiğine göre. İclal öğretmenin akşamları okul dönüşü hiçbir yere uğramadan kiraladığı odasına döndüğü herkesçe bilinirdi. Yine de bunda bir ikircik aranıyor, karanlık, bilmiş dokundurmalarla okulla ev arasında gidip gelerek yaşanan o düz hayata inanmaz görünüyorlardı. Peki ya Ankara'ya ne demeli? Sonra bardaklara daha güçlü çarpan ince gümüş Erzurum kaşıkları hızlanıyordu. Ne demeli? Güzel kadın mıydı? Yo, öyle görünüyordu. Kestane kumral saçları, yurdumuzda herkeste rastlanabilecek özelliksiz kahverengi gözleri, belki en çok uzun kirpikleri, yürek biçimli kemikli yüzü. Niçin onlardan uzak duruyordu? Bir Saide öğretmenle arası iyiydi. İclal öğretmene sunmadıkları dostluğun onun yönünden geri tepildiğini de böylece saptayarak daha haklılaşıyorlardı. Yaşadığı utanç mı onu ürkekleştirmiştir? Yok vallahi sakın. Neredeyse emekliliği gelmiş olan Saide öğretmeni şaşmaksa ellerinden gelmiyordu. Aralarındaki onca yaş farkıyla nasıl dostluk kurabilmişlerdi? İclal öğretmen 30'undaydı, belki de 25. Hiç evlenmemiş birisi için kart kız yaşıdır diye tanımlıyorlardı. 30'dan birden 25'e inivermeleri de ayrı bir tuhaflıktı. İclal öğretmen konusunda tam ağız birliğindeydiler. 1970'lere doğru annesi Emine'ye bağırıyordu. Adam sosyolojiyi bitirmene karışmıyor. Karımın okumuş olmasını elbet isterim diyor. Amerika'ya büyük bir şirkete işletmeci olarak gidecek, yakışıklı da. Üstelik emekli bir müsteşarın oğlu. Onur umur görmüş bir aileden, iki dil biliyor. Sen de bebek değilsin. Bu yaşa eskiden evde kalmış kız yaşı diye bakarlardı. Bir yılda nişanlı durursunuz, bu da senin nefret ettiğin görücülük işini ortadan kaldırır. Seni alımlı bulmuş. O meşhur gürültülü toplantılarınızdan birinden çıkarken görmüş Maçka'da. Halanla da tanış oluyor Ankara'dan. Bağırma, terbiyesiz. Aa, Amerika matah mı diye bağırma. Senin o pek beğendiğin hanım da ben sosyalizmi Amerika'da öğrendim demiyor muymuş? Şaşırmış Emine. Annesinden umulmayan bu bilgiyi o nereden öğrenmişti? Evet mi? Hadi hem niye sana soruyoruz? Selahattin de sen bilirsin Nüveyre dedi. Demek babası yenilgiyi iyice üstlenmişti. O günlerde bir ara odada yalnız kaldıklarında tüllerin ardından puslu Çankaya'ya doğru bakıp aç açık olmayınca mutsuzluğa alışılıyor kızım demişti. Herkesi nasıl yaşıyor sanıyorsun yani? Ailelerin çoğunluğu yorgunluk var Emine çocuğum.